Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında yer alan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Gönüllerin Fethi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanıydı. Dımaşk valisi hilafet makamına şu mealde bir mektup yazdı. Şam ehli çoğalmakta, şehirleri doldurmakta ve kendilerine Kur'an'ı ve dini öğretecek muallimlere ihtiyaç duymaktadır. Ey müminlerin emiri, onlara Kur'an'dan öğretecek muallimler göndererek bana yardım edin. Hazreti Ömer bu talep üzerine Ensar'dan, Kur'an'ı iyi bilmeleriyle temayüz eden Ubey bin Ka'b, Ubade bin Samit, Ebu Eyyub el-Ensari, Muaz bin Cebel ve Ebu Derda radıyallahu anhumayı çağırdı ve onlara ''Şam'daki kardeşleriniz benden kendilerine Kur'an-ı Kerim ve dini öğretecek irşat ehli istiyor. Aranızdan üçünüzü belirleyin. Allah size merhametiyle muamele eylesin. Eğer belirleyemezseniz, kura çekelim dedi. Onlar dediler ki, kura çekmemize ihtiyaç yoktur. Zira birimiz Ebu Eyyub çok yaşlıdır. Diğerimiz Ubeyde de hastadır. Geri kalan bizler bu vazifeye hazırız. Hazreti Ömer onlara talimatlar verdi. Her birinin Şam bölgesinde halkı müsait birer şehirde yerleşmesini istedi. Ubade radıyallahu anh Humus'ta, Muaz radıyallahu anh Filistin'de, Ebu Derda radıyallahu anh'ta Dımaşk'ta muallimlik yaptılar. Hazreti Muaz vebadan şehit oldu. Diğer iki sahabi de son nefeslerine kadar bu vazifeye devam ederek halkı irşad ettiler. Beldeler kılıç ve ordularla değil, işte böyle irşad ehlinin gayretleriyle gönül gönül fethedildi. Tıpkı Yesrib'in Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın kapı kapı dolaşarak yaptığı irşatla Medine'ye dönmesi, Kur'an'la fethedilmesi gibi. Tıpkı Habeşistan'ın Cafer-i Tayyar'ın tebliğiyle Yemen bölgesinin Muaz ve Hazreti Ali'nin irşadıyla İslam'la müşerref olması gibi. Sahabe, nail olduğu Kur'an ve İslam nimetinin şükrünü, o nimeti diğer insanlara da ulaştırmak suretiyle eda etme şuuruna sahipti. Bu hususta sonsuz bir şevk ve enerjiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ahirette de beraber olmak aşkından alıyorlardı. Bu sebeple asla bezginlik, yorgunluk ve bıkkınlık göstermiyorlardı. Karşılaştıkları hiçbir zorluğa ve çileye aldırmıyorlardı. Bu hadisede kendisinden çok yaşlı diye bahsedilen Ebu Eyyub Hazretleri bu tarihten 30 sene sonra İstanbul'u muhasara eden orduya katıldı. 80 belki de 90 küsur yaşındaydı. O yaşta bir kişinin ordudaki vazifesi elbette ki kılıç sallamak değildi. Yeni nesillere en güzel şekilde örnek olmak, onları irşad etmekti. Nitekim İstanbul muhasarası esnasında hastalanıp durumu ağırlaşınca kendisinin en ileri noktaya defnedilmesini şu sözleriyle vasiyet etti. Şayet ölürsem beni yanınıza alın ve Rum topraklarına doğru gidebildiğiniz en son noktaya götürün. Düşman saflarıyla karşılaşıp daha fazla ilerleyemez olduğunuzda beni oraya, ayaklarınızın o ulaştığı yere defnedin. Rivayete göre bu isteğinin sebebini de şöyle açıkladı. Çünkü ben Peygamberimizin şöyle buyurduğunu işittim. Konstantiniyye surları önünde salih bir zat defnolunacaktır. İşte ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu kimse olmak isterim. Onları heyecanlandıran bir müjde de şu hadisi şerifti. Ashabımdan herhangi bir kimse, herhangi bir bölgede vefat ederse, kıyamet günü o belde halkı için bir lider ve nur olarak mahşer yerine getirilir. Şair, İstanbullular için ne güzel söylemiştir. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari, Resul-i Ekrem'in yari Eba Eyyub el-Ensari. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i veda hutbesinde dinleyen sahabe-i kiramın sayısı 120 bindir. Gelemeyenlerle bu sayı 150 binlere ulaşır. Bu sahabilerden Mekke ve Medine'de metfun olanların sayısı 20 bini bulmaz. Geriye kalan 100 bini aşkın sahabi dünyanın dört bir yanına gitti ve İslam'ı tebliğ için gurbet ellerde gayret etti. Sahabe-i kiramın tebliğ aşkıyla yeryüzüne nasıl dağıldıklarına bir misal olarak Peygamber Efendimizin amcası olan Hazreti Abbas'ın oğulları zikredilir. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğullarından Abdullah Taif'te, Ubeydullah Medine'de, Fadıl Suriye'de, Mabet ve Abdurrahman İfrikiye'de, Tunus civarında, Kusem Semerkant'ta ve Kesir Kızıldeniz kenarındaki Yenbu'da metfundur. Bu sebepledir ki Çin'den Mağrib'e kadar dünyanın dört bir yanında sayısız sahabi makam ve meşhedi vardır. Sahabenin bu vazifesini onlara ihsan üzere tabi olan tabi'in ve sonraki nesillerden hak dostları da hassasiyetle üstlendiler. Bilhassa Yesevi dervişleri Anadolu ve Balkanların İslam'la müşerref olmasında büyük hizmet ifa ettiler. Yine Osmanlılar, fetihlerin akabinde Anadolu'nun temiz halkını Bosna, Arnavutluk gibi beldelere iskan ettiler. Oradaki nasipli milletler, İslam'ı tam manasıyla yaşayan halkın güzel ahlakını görerek hidayete erdiler. Zira gönüllerin fethinde en müessir yol, hal ile tebliğ. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, konuşmadan halkın davetçileri olun buyurmuştu. Kendisine, ya halife, konuşmadan davetçi olmak nasıl olur dediler. Dedi ki, haliniz ve ahlakınızla. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde bunun nice tatbikatı görüldü. Medine'de bir hapishane yoktu Bedir esirlerini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin evlerinde barındırdı. Onlara ikramda bulunmalarını emretti. Esirler kendilerine gösterilen hüsn-i muamele karşısında mahcup oluyorlardı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatını yerine getirmek isteyen müminler, kıymetli yiyecekleri esirlere verip kendileri bulduklarıyla iktifa ediyorlardı. Esirlere insanca muamele Bedir'den dönüşte başlamıştı. 150 kilometrelik dönüş yolculuğunda sahabilerle esirler, mahdut sayıdaki bineklere münabebeli olarak binmişlerdi. Bu örneklik karşısında Bedir esirlerinin birçoğu Müslüman oldu. Aslen bu güzel davranış şu ayeti kerimenin hayata geçirilmesidir. Cenab-ı Hak buyurur, İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet 34. Mütakip ayetler, bu hasleti sergilemenin kolay olmadığını ancak güzel ahlaktan ve sabırdan nasipli insanların bunu başarabileceğini bildirir. Bu nasiplilerden biri elbette Hazreti Ali'dir. Rivayete göre Hazreti Ali bir gün harp meydanından bir kafirle cenk ederken bu kişi bir hadsizlik ederek onun mübarek yüzüne tükürdü. Bu davranış üzerine Hazreti Ali, rakibini derhal bertaraf edebilecekken kılıcını kınına koydu ve onu salıverdi. Münkir adam şaşırmıştı. Tam hak ettiği darbeyi vurabilecekken bu yiğit kendisini niçin affetmişti? Dayanamayıp bu davranışın sebebini sual etti. Hazreti Ali şu cevabı verdi. Ben o tükürüğe kadar seninle Allah için cihad ediyordum. Lakin sen o çirkin davranışı yapınca işin içine nefsimin karışmasından seni Allah rızası değil de kendi gazabım sebebiyle bertaraf etmekten çekindim. İşte bu sebeple kılıcımı senden çektim. Bu müstesna incelik ve hassasiyet üzerine münkirin kalbindeki kasvet dağıldı ve hidayetle nasipdar oldu. Bir kere daha maksat hasıl olmuş oldu. Bir gönül daha fethedilmişti. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye gelen nice münkir, onun af ve merhametle muamelesi karşısında Müslüman olmuştur. İslam'da cihadın emredilmesini, İslam düşmanları dinimizin kılıç yoluyla yayıldığı iftirasıyla çarpıtmışlardır. Halbuki İslam'da kılıç, zulmü kaldırmak, hakkı tevzi etmek gibi zaruret hallerinde kullanılan bir demir parçasıdır. Cihad, toprağı kanla sulamak değildir. Esas fetih, gönüllerin fethidir. İslam fütuhatının kısa bir sürede muazzam bir süratle ilerlemesinin sebeplerinden biri, fethedilen bölgelerdeki halkın, Müslüman idarecilerin adalet ve merhametinden memnun olmasıydı. Çoğu defa gayrimüslim tebaa, Müslüman fatihleri kendi zalim idarecilerine tercih ediyordu. Fatih'in İstanbul muhasarası devam ederken, Bizanslılar Ayasofya'da bir toplantı düzenlediler ve orada Katolik Roma'dan yardım istemek teklif edildi. Bu teklife karşı çıkan Bizans asillerinden Notaras, "İstanbul'da kardinallerin şapkasını görmektense Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim," dedi. Tarihte İskender, Atilla, Hülagu, Napolyon, Hitler ve Stalin gibi bir takım hükümdarlar kısa zamanda büyük istilalar gerçekleştirdiler. Lakin bu istilalar insanlığa kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediği gibi asla İslam fütuhatı gibi kalıcı da olmadı. Hakimiyetleri kısa bir süre içinde hakla yeksan oldu. Geriye zulümlerinin acı hatıraları kaldı. Müstemlekeci, sömürgeci devletler maddi güçlerine istinad ederek Afrika ve Asya'da nice zulümler işlediler. Biçareleri gemilere balık istifi doldurup en ufak bir itirazda bulunanları ve hastalananları okyanusa attılar. Sağ kalanları götürüp Amerika'daki çiftliklerinde köle olarak çalıştırdılar. İki senedir devam eden İsrail'in Gazeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımda tekrar göstermiştir ki, ehli küfrün savaş hukukundan nasibi yoktur. Cihana harp hukukunu Allah Resulü öğretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu savaşa gönderirken ashabını şu sözlerle ikaz buyurmuştur. Ey ümmetim! Savaş halindeyken bile çocukları, mabetlere çekilip ibadetle meşgul olan kişileri, kadınları, yaşlıları, savaş haricinde olan kimseleri öldürmeyin. Ayrıca kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları kökünden kesmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, harpte bile merhamet ve şefkat tevzi etmiştir. Mesela Bedir Harbi'nde müşrikler harpten bir gün evvel gelip Allah Resulü'nün kuyusundan su almak istediler. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara müsaade etti. Cahiliyede yapılan hunhar savaşlarda ele geçirilen esirler bir yere bağlanıp ok atılarak, işkence edilerek katledilirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yasaklamıştı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Müslüman bir kumandanın bunu uyguladığını duyunca, Hazreti Peygamber'in hedef olarak dikip adam öldürmeyi şiddetle men ettiğini bizzat kendisinden dinledim. Allah'a yemin ederim ki ben bir tavuğu dahi hedef edinip öldürmem dedi. Bunu öğrenen kumandan yaptığına tevbe ederek kefaret için 4 köle azat etti. Yani İslam hayvanata dahi hukuk getirdi, rahmet getirdi. Yine cahiliyede savaştan sonra da ölülere müste yapılırdı. Yani ölülerin uzuvları parçalanır, bedenine hunharca hakaret edilirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vahşi uygulamayı da yasakladı. Gerçek insanlık ancak İslam'dadır. Hümanizm dedikleri ise içi boş bir mavaldan ibarettir. Filistin'de yıllardır, son 2 senede ise çok kesif bir şekilde görüyoruz ki, ölen Müslüman olunca insanlığın kılı dahi kıpırdamıyor. Bütün insan hakları beyannamelerinin, savaş sözleşmelerinin, soykırım tedbirlerinin hepsi yalan bir martavaldan ibaret. Mehmet Akif'in dediği gibi, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Tarih boyunca hak ve batılın, hilal ve haçın mücadelesinde hep İslam tarafında adalet, merhamet ve insaf sergilenirken karşı tarafta zulüm, vahşet ve dehşet görüldü. Hayber'in fethinden sonra oradaki Yahudiler topraklarında yarıcı olarak bırakıldı. Kendilerine gösterilen insaflı muamele karşısında, işte bu adalet ve doğrulukla gökler ve yer nizam içinde ayakta durur itirafında bulundular. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildiğinde gayrimüslimlere eman verildi. Hristiyanlar Yahudilerin Kudüs'e girmesine izin vermezken Müslümanlar buna izin verdi. Rivayete göre Kudüs piskoposu ağlıyordu. Dindaşlarının mağlubiyetine ağladığını zannederek teselliye çalıştılar. Şu cevabı verdi: "Ben dindarlarımın yenildiğine ağlamıyorum. Devir devir galibiyet ve mağlubiyetler tarih boyunca yaşanmıştır. Fakat tesis ettiğiniz adaleti, merhamet ve hakkaniyeti görünce anlıyorum ki sizinki gelip geçici bir işgal değil, hiç sona ermeyecek bir gönül hakimiyetidir. İşte buna ağlıyorum." Haçlılar 1099'da Kudüs'ü işgal ettiklerinde şehirde bir tek Müslüman ve Yahudi bırakmadan korkunç bir katliam yaptılar. Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü geri aldığındaysa Müslümana yakışanı yaptı, affetti, merhamet sergiledi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedince Ortodokslara emanname verdi. Patriği himaye etti. Osmanlı coğrafyasında asırlarca Ermeni, Rum, Bulgar, Sırp ve benzeri gayrimüslim topluluklar huzur içinde, din serbestisi içinde yaşadı. Yaklaşık tarihlerde Katoliklerin geri aldığı Endülüs'te, İspanya'daysa bir tek Müslüman bırakılmadı. Nicesi din değiştirme, tazyik ve işkenceleriyle katledildi. Kuzey Afrika'ya geçirilmek vaadiyle kandırılıp nicesi Akdeniz'de boğuldu. Osmanlı denizcileri o zaman imkanları ölçüsünde din kardeşlerinin kurtarılmasına yardım ederken, Katolik Hristiyanların zulmüne uğrayan ve sürgün edilen Yahudileri de Kemal Reis gemilerle kurtardı ve İstanbul'a getirdi. Müslüman halk, "Bunlar mazlumdur" diyerek onlara merhamet ve alaka gösterdi. Heyhat, tarih boyunca Müslümanlardan yardım gören Yahudiler, bugün Müslümanlara ağır zulümlerle mukabelede bulunuyorlar. Tıpkı kendisine yardım edene bile, "Ne yapayım, benim tıynetim bu" diyerek zehirli iğnesini saplayan bir akrep gibi. Tarih tekerrür ediyor. Zamanımızda da batıl zulümlerine devam ediyor. Bu acı manzara karşısında iman kardeşliğimiz imtihan ediliyor. Lakin nice dersler de ortaya çıkıyor. İlk ders eğitim hususundadır. Batıyı taklit eden, dünyevi eğitim sistemlerinde yetişenler bu zulmü ya destekliyor ya ona bigane kalıyor. Öyleyse bizim evlatlarımızı mazlumların haline karşı bu duyarsız, bigane, abus ve nadan kişilere dönüşmekten muhafaza etmemiz zaruridir. Evlatlarımıza İslam kardeşliğinin icaplarını hissedecekleri şuurlu, uhrevi bir eğitim vermemiz elzemdir. Evlatlarımızın Kur'an tahsilini ihmal edersek, onlara İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakamazsak, Allah muhafaza, onlar da birer zalim veya zalim destekçisi olurlar. Bunun vebalini biz de yükleniriz. Zulüm karşısında kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Kardeşlerimize maddi yardım edebildiğimiz ölçüde edeceğiz. Onların başına gelenleri kendi evlatlarımızın başına gelmiş gibi düşüneceğiz. Filistin'e ulaştıramıyorsak oradan hicret edenlere sahip çıkacağız. Batıla, İslam düşmanlarına bir kuruşumuzun dahi destek olmaması için azami dikkat sergileyeceğiz. Boykotu hassasiyetle sürdüreceğiz. Elimizden bir şey gelmese de dua edeceğiz. Onları daima kalbi dualarımızla hatırda tutacağız. Orada bir matem yaşanırken bundan bigane kalıp haddi aşacak şekilde neşelenmeye, gülüp eğlenmeye hakkımızın olmadığını idrak edeceğiz. Bunca zulüm ve şenaatten geriye bir tek fayda, bunca şerde bir tek hayır tecelli ediyor ki o da şudur. Bütün dünya, Gazze'li müminlerin sergilediği izzet, haysiyet ve şeref karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Onlara bu duyguyu, bu metaneti veren İslam'ı araştırıyor. Kendi din, millet ve idarelerinin bigane tavrını sorgulayanlar, bu vesileyle İslam'a koşanlar oluyor. Bu da Reci ve Biri Maune hadiselerinde şehit olan sahabilerin son anlarındaki metin ve huzurlu halleriyle kendilerine öldürmeye gelenlerden kimilerinin hidayetine vesile olmalarına benziyor. Mesela bu Reci vakasında baskın yapanlar arasında bulunan Cebbar bin Sülma şu hadiseyi anlatır. Müslümanlardan beni İslam'a davet eden Amir bin Füheyre'ye mızrağımı sapladım. Mızrağımın göğsünü delip geçtiğini gördüm. O ise bu haldeyken vallahi kazandım diyordu. Kendi kendime neyi kazandı ki ben onu öldürmüş değil miyim dedim. Bu sırada cesedi semaya yükseldi ve gözden kayboldu. Şahit olduğum bu hadise Müslüman olmama vesile oldu. Mesut akıbet daima müttakilerin olacaktır. Zalimlerse yaptıkları zulmün karşılığı olan azaba duçar olacaklardır. İbni Haldun'un ifadesiyle, geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Tarihe baktığımızda Firavun, Nemrut ve Buhtun Nasr gibi zalim hükümdarları görüyoruz. Bu bebek katillerinin ilahi intikama uğramaları çok gecikmemiştir. Nemrut bir topaz sineğe mağlup olmuş, Firavun Kızıldeniz'de boğulmuş, İskender rezil sefahatlerin neticesinde genç yaşta ağır hastalıkların pençesinde bir rivayete göre bir fahişe tarafından zehirlenerek ölüp gitti. Zaman değişse de ilahi kaderdeki akış değişmez. Günümüzdeki bebek katilleri de ilahi intikama uğrayacaklardır. Zira Cenab-ı Hak güçlü ve izzet sahibi olup mazlum adına zalimden intikam alan, müstehak olanı cezalandırandır. Meselenin bize bakan tarafındaysa unutmamalıyız ki, ''Ya Rabbi, ancak sana kulluk ederiz düsturunu ne kadar yaşayabilirsek, ancak senden yardım dileriz beyanıyla işaret edilen ilahi lütuflara o kadar nail olabiliriz. Yani İslam dünyası toplu halde bir takva hayatı yaşarsa Allah'ın yardımının geleceği muhakkaktır. Bedir'den itibaren tarih boyunca daima nice sayıca az ve imkan bakımından zayıf topluluk, sayıca kalabalık ve silah bakımından güçlü orduları bertaraf etmiştir. Malazgirt böyledir. Mohaç, Kosova ve nice muhteşem zaferlerimiz böyledir. Çanakkale, milli mücadele ve 15 Temmuz böyledir. İlahi yardımın tecellilerine iki misal verelim. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u muhasara ettiğinde Haliç'e zincir gerilmişti. Deniz yoluyla İstanbul'a yardım ulaşıyor, muhkem hisarları aşmak imkansız görünüyordu. Fatih, Allah'ın yardımıyla bir hamle yaptı. Gemileri insan gücüyle tophaneden Kasımpaşa'ya kadar tepelerden aşırıp Haliç'e indirdi. Bizans, Haliç'te Osmanlı kadırgalarını gördüğünde şaşkına döndü. Moralleri bozuldu. Bir diğer misal, İslam aleminde vahdeti sağlamak için Mısır'ı zapt etmek üzere sefer eden Yavuz Sultan Selim Han, Sina Çölü'nü o günün imkanlarıyla sadece 13 günde aştı. Ondan yaklaşık 3 asır sonra Napolyon da o çölü aşmaya çalıştı. Lakin başaramadı. Birçok askeri susuzluktan çıldırarak birbirini vurdu. Tabii ki bu ilahi yardımın ilk şartı nesilleri bu kulluğu yaşayabilecek bir şuur ve kıvamda yetiştirmemizdir. Yavrularımızı yabancılaştıran bozuk bir eğitimden muhafaza etmeliyiz. Onların sadece dünyevi tahsilini düşünmek hatasına düşmemeliyiz. Dünyevi, mesleki tahsille uhrevi, Kur'ani tahsili mezcetmeliyiz. Hatta uhrevi tahsili daha da ağır basacak şekilde kuvvetlendirmeliyiz. Cenab-ı Hak, başta kendi kalplerimizi tasfiye ederek kalbi selime ulaşmamızı nasip buyursun. Evlatlarımızın nesillerimizin kalplerinin selametini muhafaza edebilmemizi müyesser eylesin. Rabbimiz, sahabe ve ecdadımızdaki hidayetlere vesile olma şuur ve azmini bizlere de lütfeylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında Ebedi Fecre bölümünde yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönüllerin Fethi başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.